Action'dan hepinize merhaba. Bu hafta Zorlu PSM'de sahnedeyiz. Bir tiyatro oyununa konuk oluyoruz. Çok sevdiğimiz bir yönetmenin yönettiği ve uyarladığı bir oyunun sahnesindeyiz. Öteki sevgili Emin Alper ve oyunun iki başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu ve Erdem Şen Ocak. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Siz hoş geldiniz.
Çok keyifle izledim oyunu. Ama hadi ilk önce ben Cem Yiğit'e sorayım. Ne anlatıyor Öteki bize? Biraz ondan bahset.
Öteki oyunumuz Burak Çıplak adlı bir banka memurunun bir gün kendisiyle tıpatıp benzer bir kişiyle karşılaşmasını ve bu karşılaşmanın onun hayatını nasıl değiştirdiğini konu alıyor. Burada biz Burak'ı bir banka memuru olarak görüyoruz. Bankadaki çalışma arkadaşını görüyoruz. Evdeki işte temizlikçiyi görüyoruz ve onlarla olan ilişkilerin nasıl tepe taklak gittiğini, iş hayatında kendi artık yani özel hayatında her şeyin nasıl bir anda artık böyle yavaş yavaş yok olmaya başladığını görüyoruz. Böyle ben belki hani çok alıcı gözle iyi özetleyememiş olabilirim ama.
Yok gayet güzel özetledim bence ya. Yönetmenimize sormamız
Erdem
lazım.
Erdem de özetlesin istiyorsanız. Erdem de özetlesin.
Erdem özetlesin.
Peki hadi sen de o kaldığı yerden.
Oyuncular dinliyor falan demesinler sonra. Bu ne abi anlamadık hiç.
Sen kendi pencerenden anlat veya.
Şöyle bence gayet güzel özetleyeceğim. Belki ben biraz yorumlu bir özet yapabilirim. Hani şeyi. Şöyle. Hayatta insan herhalde benzerleriyle karşılaşınca ilk önce iyi anlaşacağını düşünüyor ama aslında benzerler bir yandan da çok potansiyel rakiplere dönüşebiliyor. Tabii ki siz bunu yaparsanız, bu kötülüğü kendinize yaparsanız diyeyim. Ve o rakibe dönüştürdükten sonra da o benzerinizi kaybetseniz ayrı, kazansanız ayrı bir, yani iki sonucu da çok kötü olan bir savaş başlıyor, bir rekabet başlıyor. Öteki aslında Dostoyevski'nin de işte Emin'in de benzer şekilde aynı temadan uyarladığı şey. Aslında bunu anlatıyor. Yani rekabet insanı nasıl mahfına sürükler.
Peki Emin, işte sinemada çok beğendiğimiz, çok sevdiğimiz, çok önemsediğimiz işlerden sonra bir tiyatro oyunuyla, onu da öğrendim. Geçmişte de aslında tiyatro yapmışsın üniversite döneminde ama hani çok alışık olmadığımız bir durum. Türkiye sinemasını ve senin potansiyeline sahip yönetmenlerin tiyatro yönetmenliği yaptığını çok sık görmedik daha doğrusu. Nasıl böyle bir karar aldın? Arkasından da niye Öteki diye soracağım tabii.
Evet yani tiyatro benim çok yabancı olduğum bir dünya değil aslında. Yani bir 3-4 sene önce de bir niyetlenmiştik.
Pandemi
oyun
öncesi.
Oyun yapmaya pandemi öncesi. İlk sen başarırla bir niyetimiz olmuştu ama çeşitli nedenlerle o şey yapamadık. Devam ettirmek devamı gelmedi. Dolayısıyla bir 4 senedir falan aslında kafamda pişen bir mevzuydu bu. 4-5 senedir. Malum sinema yapmak çok zor. Olanaklar da her geçen gün daralıyor ülkede. Bunun da verdiği bir kaygıyla biraz daha tiyatroya yönelmiştim. En son işte geçen baharda Nisan Ceren Özerten yapımcımız böyle bir teklifte gelince neden olmasın dedim, deneyelim dedim.
Peki ben hep şey diyorum hani sinemada Bergman'ı, edebiyatta Dostoyevski, insan ruhunun haritasını çıkaran iki otör isim bunlar. Ve bu insan ruhunun haritasını çıkarırken de bir taraftan da farklı yöntemlerle bir takım şeyler yapıyorlar. Ama Dostoyevski'nin en farklı işi olduğunu düşünüyorum Öteki'nin. Katılır mısın? Sen niye Öteki'ni seçtin?
Evet yani bir kere Dostoyevski'nin ilk dönem eserlerinden bir tanesi. Bir anlamda yeraltı notlarında bence habercisi aslında. Onu önceleyen bir şey. Ama Dostoyevski'nin en Gogolyen bence eseri. Ben severim. Yani çok genç yaşlarda okumuştum. O zaman da sevmiştim. Onun içindeki o Gogolyen havayı, çok saklı gizli karamizah havasını çok seviyordum. Ve bunu sahneye taşımanın bir heyecan verici olacağını düşündüm. Çünkü bir kere ikizlik fikri sahneye taşınması kolay bir fikir değil.
Kesinlikle.
Yani hem bir meydan okuma içeriyor bu ama aynı zamanda da çok oyuncaklı bir rejiye de imkan tanıyor. Bu fikir bir kere hoşuma gitti. Bir de dediğim gibi yani o içindeki o kara mizah tonunu biraz daha öne çıkarıp, onu biraz daha mizahileştirip hani Dostoyevski'den neredeyse bir tür komedi yaratmak, bir tür acı komedi diyeyim, yaratmak fikri bana çok cazip geldi.
Çünkü metin aslında distopik bir yere de kayabilir, bir gerilim metne de dönüşebilir ama evet. Senin sinemada yakın olan, senin sinemanda da gördüğümüz o kara mizahı yaklaştırmanı ilginç buldum. Ve bugünün Türkiye'sine çekmene ve buna da el veren bir metinde nasıl yaptın bu uyarlamayı? Biraz o uyarlama halinden bahsetsene.
İlk yaptığım aslında döneme uygun bir uyarlamaydı. Yani 19. yüzyıl ortamında karakterlerin isimlerini koruyarak vesaire. Fakat daha sonra insanla konuştuk. Yani dedik ki neden bunu biraz daha hani günümüz insanının meselelerine daha çok değen bir hale çevirmiyoruz? Biraz korkuyordum açıkçası. Yani bazen güncelleştirmeler çok yavan olabiliyor, çok yavan kaçabiliyor. Bir deneyeyim dedim, aldım. Gerçekten kısa bir sürede, zaten elimizde hazır materyal olduğu için çok kısa bir sürede güncelleştirdim. Olumlu tepkiler alınca yakın çevremizden...
Okumalardan mı olumlu tepkiler? Yani
yakın çevremizden, evet. Yakın çevremizden, insan olsun vesaire, evet. Böyle bir modernleştirme ve güncelleştirme de karar kıldık. Ama dediğin gibi yani gerçekten distopiyaya da çok elverişli, gerilime de çok elverişli bir tarafı var. Nitekim zaten bir sinema uyarlaması var. Distopik, son derece distopik ve gerilim unsurunun da olduğu şey ama ben dediğim gibi yani Dostoyevski'de Dostoyevski tekrar okudukça benim daha çok hoşuma giden tarafı Dostoyevski'nin kara mizahı olmaya başladı. Belki bu nedenle oradaki o kara mizahı biraz daha öne çıkarmak istedim.
Peki birbirinin yani artık o kafasında mı yaratıyor Burak veya Saydam var mı öyle bir şey? Hani onu çok net olarak ne tekste anlıyoruz ne oyunda anlıyoruz ama birbirine benzeyen, birbirinin ikizi olan iki karakteri sahne üzerinde canlı, hani sinemada çok yapılıyor aynı karakter, aynı oyuncuyla da. Ama bir oyuncu için bir nasıl bir durum diye düşünüyor insan. Bir de fizik olarak birbirinize hiç benzemiyorsunuz.
Bence çok güzel. Yani Erdem'le olması çok güzel. Yani benim için öyle. Hani hakikaten öyle. Erdem'le beraber sahnede olmak zaten çok güzel. Onunla beraber aynı rolü oynamak çok güzel. Böyle hızlı değişimler, dönüşümler yapmak çok güzel. Ondan bir şeyler görüp onu geliştirmeye çalışmak çok güzel. Bence hani her anlamda çok güzel. Bir de rolün vermiş olduğu o böyle oyuncaklı ve değişken hal de bizim herhalde çok da işimize yaradı. Emin de gerçekten çok güzel bir uyarlama yapmış. Hakikaten ellerine sağlık yani. Kendisine buradan çok selamlar. yani onun da tabii bize çok yardımı, çok hani pek çok noktada dokunduğu, bizim böyle bir şeyler denememizi sağladı. Ve biz de aslında çok çeşitli yerlerden buraya geldik. Yani başta böyle provalarda çok çok böyle farklı şeyler yaparak, belki hani hiç olmayacak şeyleri deneyerek ve orada ısrar edip onları araştırarak başladık. Ve sonra yavaş yavaş onları çıkartıp onları daha rafine edip daha böyle uyumlu ve daha bizim kendimizce anlatmak istediğimiz haliyle birbirimize benzer haline getirdik. Yoksa evet hani fiziksel olarak benzemiyoruz. Benim kafam bir tık daha küçük. Yani o kadar ama onun dışında gayet benzediğimizi düşünüyorum. Aynaya baktığımda bugün Erdem'im ben, tamam diyorum.
Şeyde yanlışlıkla yazmışlar ya onu bir afişlerde.
Ha evet.
Fotoğrafı aslında Erdem Şenocak yazıyor. Normalde şu an yani öyle karar kılındı ama o aslında ilk başta
bir hataymış. Hataydı. Erdem'in fotoğrafında yani afiş fotoğrafı bu, oyunun afiş fotoğrafı. Erdem'in fotoğrafının altında Cem Yitzmoğlu yazıyor. Benim fotoğrafımın altında Erdem Şenocak yazıyor. Gönderdiler bunu sabah WhatsApp'tan. Dedim ki bunu bilerek mi yaptınız? Neyi? Neyi bilerek? Hayır yok hayır. Lütfen kalsın, lütfen kalsın.
Evet, sen ne derslerde?
Yani Cem çok güzel özetledi. Bir kere çok fazla, çok yönü olan bir karakter bu Emin. Yani Dostoyevski'de de olan, Emin'in uyarlamasında da olan. Yani böyle okuduğunuz zaman zaten böyle karakterin sesini duyuyorsunuz gibi oluyor. Emin'e ilk okuduğumda onu söylemiştim. Ve gerçekten çok yönlü olduğu için iki kişi oynamanın çok şöyle faydası oluyor insana. Provalarda bir faydası oluyor zaten. Birbirinizi sürekli destekliyorsunuz. Evet. Onu yapayım, Cem bunu ekledi, onu da ben de yapayım falan gibi. Ya da bayağı birbiriniz üzerine düşündüğünüz için ya Erdem şunu eklesene dediği çok oldu Cem'in vesaire. Onun dışında ama provalarda ne kadar birbirimize yardım etsek de herkesin bir naturası var sonuçta. Benim bir naturam var, Cem'in naturası var. Dolayısıyla benim asla ulaşamayacağım yerlere, yani Cem bana ne kadar söylese de ulaşamayacağım, Cem'den ne kadar görsem de ulaşamayacağım yerlere aslında benim için Cem de ulaşmış oluyor. Hani benim oynayamadığım yerlere Cem de oynamış oluyor. Yani seyirci için bir zenginlik oluyor ve bu karakter de buna çok uyan bir şey herhalde.
Evet. Yani benim de hani hakikaten bu zamana kadar hiç yapmadığım bir ya da hani daha kıyısında kenarında dolandığım bir oyunculuk biçimi Erdem için oldukça kuvvetli ve hani onun oyuncu kişisinde inanılmaz işleyen bir şey. Ama ben hani belki bu zamana kadar bir şekilde beceremediğimi düşündüğüm, kendime hani iyi yapamıyorum ben bunu, böyle oynamayayım dediğim yerleri Erdem'de görüp motive olup onun yaptığı şeyleri sahne üzerinde ben de böyle hani yapmaya çalışır hale geldim. Hani belki benzerliklerimiz fiziksel olarak çok şey olmasa da, yakın olmasa da oyunculuk dilimiz bir şekilde yakınlaşmaya ve böyle bir kendince homojen hale geldi yani prova esnasında.
Ne güzel bir şey söylüyor yani. Bir de hani oyuncular egolu olur derler ya, Cem Yiğit'in söylediği hani böyle asla, hani hele bu genç kuşakta böyle artık böyle herkes ve dişlerini sivriltmişken söylediği şey çok hoş ve şey buldum, tebrik ediyorum diye. Bir yaşlı adam edasıyla. Peki dediğim gibi sen sinemada da insanın o karanlık yönlerini ortaya çıkaran bir yönetmensin. İnsan ruhunun karanlığını, işte insanın içinde gizli kalmış olan tarafları. Bu oyunda biraz metin genel olarak bu anlamda da çok şeyler söylüyor. Biraz da bu yüzden mi seçtin ötekini diye düşündüm.
Tabii ki yani Dostoyevski ile zaten ezelden beri ilgi duymamın sebeplerinden bir tanesi bu. Yani gerçekten insanın kendisiyle mücadelesi, insanın değersizlik hissi, rekabet, bir anlamda kendi kendini yok eden, kendi kendine zarar veren tutkuları, bunlar Dostoyevski'nin çok sevdiği temalar. Benim de keza çok sevdiğim temalar, varoluşumuzu derinden etkileyen, yaralayan, örseleyen hikayeler bunlar. Belki de mutsuzluğumuzun temel kaynakları. Bunları araştırmak benim için çok önemli. Tam da bu nedenle belki de Dostoyevski seçtim ve bu oyunun da bu anlamda gerçekten yeraltının notlarda daha da olgunlaştırdığı bir tipolojinin nüvelerini barındırması nedeniyle çok seviyordum zaten. O yüzden de bu oyunu ele aldım.
Peki başkası gibi olma hali, mesela senin ilk Burak'ı tanıdığımızda başkası gibi olma halinden uzak, kendi gibi davranan bir karakter. Ama ne zaman ki öteki Burak ortaya çıkıyor, o da başkalarına göre davranan bir karaktere dönüşüyor. Bu da hani aslında bizi bir çelişkiye de düşürüyor diye düşünüyorum bir taraftan da. Hani başkaları gibi gözükme halinin ona pek yaramadığını görüyoruz. Anlatabildim mi?
Anladım ama şöyle bir ek de yapabilirim. Aslında galiba işte nasıl diyeyim, o potansiyel onda var. Yani bir anda Plöp diye bir benzerini görme, artık bu halüsinasyon mu yoksa Dostoyevski'nin bize bir metaforla anlattığı bir şey mi bilmiyorum ama zaten öteki Burak hiç ortalıkta yokken dahi kendini Timur'la falan karşılaştırmaya başlamış. Yani hak etmediği bir orada hak ettiği terfiyi alamadığı ve Timur'a kaptırdığını düşünüyor. Sürekli Timur olmasa başka biriyle karşılaştıracak. Sürekli başkalarıyla karşılaştırıyor. Kendini onlardan yüksek görüyor. Aynı zamanda aşağıda görüyor. Sürekli bir ne yazık ki o şeyin içine düşmüş. O kötü hastalığın içine düşmüş ve o hastalığın bir belirtisi olarak belki de işte öteki Burak'ı görüyor. Aslında öteki Burak öncesi de bir takım ötekiler kendini yaratmaya başlamış. Onun artık en kristalize olmuş hali. Hani oluyor öteki Burak'la karşılaşması herhalde.
Peki şeyle de çok ilgilenmiyor değil mi Metin? Yani senin oyununda da aynı şey. Ne gerçek ne değille de çok ilgilenen bir metin değil.
Değil, evet. Bence metni çok modern yapan şeylerden bir tanesi. Yani Dostoyevski'nin zamanına göre çok modern yapan şeylerden bir tanesi. Yani fantastik filmler ya en baştan der ki seyirciye bu fantastik bir film, gerçekle ilişkisi yok. Ya da derler ki bütün bu fantastik ögelerin sebebini ben sonunda açıklayacağım. İşte hepsi hayalmiş, hepsi rüyaymış vesaire. Dostoyevski o metinde, yani ötekinde bunun ikisini de yapmıyor. Ve bir anlamda bir şeyde bırakıyor seyirciyi, muallakta bırakıyor. Yani halüsinasyon mu? Halüsinasyonsa diğerleri nasıl görüyor bunu falan gibi. Bu beni de çok yine heyecanlandıran bir şeydi metinde. Ve metinde gerçekten modern, hani Kafka'nın öncüsü yapan taraflarından bir tanesi bence bu.
Peki bir de şeyden de hani zaten çok yetenekli 4 oyuncum var, çok güzel bir reji yapmış ama bir taraftan da sinemanın olanaklarından da yararlanan bir görsel dünya da yaratmışsın. Ona nasıl karar verdin?
Vallahi onlar aşama aşama gelişti. Yani oyunda kullandığımız ayna fikri en başından beri vardı kafamda ama ekranı nasıl kullanacağımız biraz belirsizdi. Hem çok yaratıcı, çok iyi hem de sinemadan gelen bir ekiple çalışmanın burada çok faydasını gördüm. Işık tasarımcımız Ahmet Sesigürgit, dekor tasarımcımız Deniz Kobanbay, bunların hepsi sinemadan geliyor.
Çok iyilerdi hepsi.
Evet, yani şeyimizi video tasarımlarımızı yapan yine Savaş da sinema dünyasından gelen bir arkadaş. Onlarla kafa kafaya vererek adım adım bu noktaya geldik. Çeşitli şeyler denedik. Çeşitli tasarımlarda bulundu Deniz. Biz fikir tiyatrisinde bulunduk ve en son bu noktaya ulaştı.
Peki bir de şey vardı, birbirinizle finali artık, yani olağanüstü bir finaldi. Çok çok da iyiydiniz. Gerçi senin premierde biraz şeyin, maskın kaydı ama çok sorun değil de.
Maskesi eridi. Maskesi eridi.
Oyunda güzel dediklerden bir tanesi.
Şey, o hani toplum, yani toplumsal insanın halini anlatmak için kullandığı bir şey, yani işte o eriyen maskeler diye bir repliği var. Erdem'in, ben de onun esprisini yaptım da.
Yani orada mesela hep şeyi düşünüyorum, hani ya çünkü benzerlik, birbirlerine benzer olmama halleri teksti bilmeyen bir seyirciye hani nasıl geçer, nasıl geçmez diye düşündüm ilk önce oyun izlerken. Çünkü dediğim gibi ikisini de, personasını çok iyi biliyorum. Oyuncu filmlerini, dizilerini, oyunlarını, işte dediğim gibi çok iyi tanıdım iki oyuncu olunca o benzerliği de birden şey yapamadım. Hani yok ya benzemiyorlar hissiyatı da doğdu. Ama nasıl telafi olunabilir bu? Hani ben çünkü dediğim gibi teksti biliyordum, metni biliyordum. Ama o kadar iyi oynadılar ve o kadar beden dillerine de birbirlerine takip ederek yakalamışlardı ki yani dedim ki ya olmuş hani sıradan izleyici de anlayacak diye düşündüm. O çok özür dilerim. O bedene dair nasıl bir çalışma yaptınız?
Şimdi zaten en başından itibaren birbirine benzemeyen iki oyuncunun oynayacağı çok netti benim açımdan. Çünkü yani bu bir yanılsama. Yani şeyin sonuçta birbirine tıpatıp benzeyen ve ismi aynı olan iki insan olması mümkün değil. Oyun bir tür bir illüzyona, hikaye bir tür karakterlerle ana karakterimiz arasında bir illüzyonun paylaşılmasına davet ediyor insanı. Biz bir adım daha ileri atarak bu illüzyonu seyirci de paylaşsın dedik ve şuna güveniyordum. Yani daha ilk andan itibaren birkaç saniye sonra seyirci bu benzememezliği unutacak. Ve ikisinin benzerliği üzerine kuracak hikayeyi diye. Çünkü tiyatro dediğimiz şey tam da bu. Ya daha doğrusu sinemada da aynı şey. Mış yapmak, taklit etmek vesaire üzerine kurulu olduğu için. Ama tabii ki bir üslup oturtmak, yani bir karakter çıkardığı için ikisi de bu karakterin özelliklerini ortaklaştırmak, jest mimik dillerini ortaklaştırmak en önemli hedeflerimizden birisiydi. Provada da bunu biraz oturtmaya çalıştık uzun süre.
Bir de tabii yani o kadar yetenekli ki aktör ki yani hani dolayısıyla hani herhalde çok zor olmadı diye düşünüyorum ben onlar adına da.
Kesinlikle öyle.
Değil mi?
Evet, Derya ile Gökhan'ı da buradan analım. Yani onlar da
Evet.
Derya çok... Karadaş ve Gökhan Yıkılkan. İlk defa çalışıyorsun sen değil mi?
Evet.
Emine, seninle mi Kurak Günler'de yine harika performanslardan birinde izlemiştik seni de. Sahne ve sinemada farklı mıydı birlikte çalışmanız?
Çok hiç tanıyamadım. Yok yani şöyle sonuçta mesela şey bir sinema yönetmeni tiyatro yöneteceğim dediğinde belki tiyatro oyuncusunu, çünkü ben daha tiyatro oyuncusu sayıyorum hala kendimi, kafasında soru işaretleri oluşabilir. Yani çünkü tiyatro en azından benim kafamda birazcık da oyunculuk merkezli bir şey gibi canlanıyor. Ama hani söz konusu yönetmen, sinema yönetmeni emin olunca hiçbir soru işareti yoktu bende. Yani çünkü filmlerde de çok oyunculuk odaklı bir yönetmen. Yani şunları bilirim, yani bazen çok fazla tekrar alabilmek için tamam ya ışık olduğu kadar olsun ben oyuncularla daha fazla çalışmak istiyorum dediğini biliyordum. O yüzden hani hiç tereddüt etmedim. Öyle de geçti süreç yani hani. Çok oyunculuk merkezli geçti. Hani dekor dışıdır onlarla hani zaten benzer toplantı yapıyordu ama o süreçte sen çok şey değil. Biz de hep bayağı sahnelerle, sahnenin özüyle, oyunculuklarla ilgilenirdi. O çok iyi bir his oyuncular açısından.
Peki. Yani yavaş yavaş o zaman şey yapalım. Bundan sonrasında gelip sahnede izlesin izleyici. Ama hadi sinema, madem action'da sinemayı anlatıyoruz, biraz sinemaya dair de bir şeyler soralım. Ne yeni zaman proje. Yeni projen tabii.
Yeni proje her şey yolunda giderse, finansmanı sorunsuz tamamlayabilirsek yaz sonu gibi umarız.
Çekime gireceksin. Evet. Peki. Bahsetmiyoruz değil mi konuda?
Yok bahsetmiyoruz.
Cemil şimdi bu bizim çekimi yaptığımız gün Cem'in yeni filmi vizyona girdi. Hadi birkaç cümleyle onu da anlatalım madem.
Bir romantik komedi filmi. Yani çok yani aslında çok komedi değil. Yani daha ziyade romantik ve dramatik aslında. Ama ben birazcık türü komediye doğru çekmişim orada fark ettim seyredince. Hoş adı, bir aşk filmi.
Adı, yönetmeni, partnerin.
Aşk Mevsimi filmimizin adı. Yönetmenimiz Murat Şeker, yazarımız Ali Tanrıverdi. Partnerim de Dilan Deniz. Dilan Çiçek Deniz. Dilan Deniz Çiçek. Hangisi daha uygun olursa. İşte
Bozcaada'da geçen bir aşk hikayesi. Evet. Gördüm öyle bir sinopsisini. Filmi evet. Görmedim henüz.
Öyle hoş, tatlı, sıcak. Bence hani herkesin hayatında bir kere yaşadığı o böyle hani kavuşulamayan aşkı anlatan öyle bence hoş bir film.
Çok güzel oynuyor. Ben izledim.
Ha izledin mi? Evet, iyi oynuyor. Her zaman iyi oynuyor canım. Peki sende var mı bir şey?
Ben 2024 Ağustos'ta işte finansmanı tamamlanırsa Emine Erteli filmini garantiliyiz.
Harikasın.
Ben niye demedim ya.
Onu yani konuştuk yani.
Ben de bir ek yapabilir miyim?
ben de yani Ziya Demirel'le konuştuğumuz bir şeyler var ama bakalım.
Senin bekleyen filmin var mıydı? Hatırlayamıyorum var. O kadar...
Ya tereddüt çizgisi hani bekliyor diyebilir miyiz bilmiyorum. O hani Türkiye için bekliyor
canım aslında. Daha Türkiye'de hiçbir yerde gösterilmedi henüz.
Son Hasat bekliyor Cemil Ağaçkoğlu'nun.
Evet. Antalya Gazileri.
Aynen öyle. Doğuş Algün'ün bir filmi var. İlk filmini çekti. İsmi en azından şu anki ismi Ölü Mevsim. O ne durumda bilmiyorum. Yani bitti ama festival macerasına başlayacak o da. Festival kovalıyor galiba. Öyle onlar var.
Peki. Ya Emin hadi çok istemiyorduk belki ama çok kısa birkaç cümleyle biz Emin'le sürekli sinemateki konuşmak üzere bir program çekelim istiyordum. Ayarlayamadık bir türlü. Hadi birkaç cümleyle şu güncel sinematek Kadıköy'ün güncel programına birkaç cümleyle söyle de kapatalım.
Evet bu dönem ana programımızda Şantar Akerman var. Şantar Akerman'ın en geniş çaplı retrospektifini ilk kez Türkiye'de seyirciyle buluşturacak sinematek. Yan program olarak da benim çok sevdiğim Marcello Mastroianni'nin filmlerinden oluşan ufak bir seçki.
Onu sevmeyen ölsün.
8 filmlik bir seçki bu senenin programında.
Harika.
Onun dışında sessiz filmlerimiz olacak. İşte Türk sinemasının örneklerinin olduğu bir seçki her pazar günü olacak. Şeyimiz başladı zaten. Başladı. Muazzam bir ilgi var Şantar Akerman'ın filmlerine. Benim de
hadi
şaşırtan.
Ya, harika.
Evet. Umarım böyle devam eder.
İnşallah. Peki. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizi misafir ettiniz sahnenizde. Nice oyunlara diliyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun.
Action'dan bugünlük bu kadar. Evet öteki oyununu mutlaka ama mutlaka izleyin. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.